Mopushane Çeşmesi 14. ayrım sayfa 231 kanun maddesi. Mopushanenin en tipik insanlarından biri de Motor Ali'ydi. İkide bir mopusa girerdi. Ama işlediği bütün suçlar sarhoşluk, kabadayılık, polise sövme, jandarmaya karşı koyma gibi ufak tefek işlerdi. Hırsızlık etmek, adam vurmak, kız kaçırmak gibi suçları Motor Ali dünyada işlemezdi. Onun da kendine göre bir yasa anlayışı, bir töre inancı vardı. Hem kendi söylemesine bakılırsa başına gelen bütün bu işler haksızlığa dayanamamak yüzündendi. Birine karşı yapılan kanun dışı işlem Motor Ali'yi çileden çıkartır, o işin mutlaka bir yoluna konması için Motor Ali kendini hiç sakınmadan harcardı. Bu yüzden yargıç tarafından her seferinde adli tıbba gönderilir, her seferinde de psikopat raporunu alıp sırıtarak mapushaneye dönerdi. Herkes onu Motor Ali diye tanıdığı halde o bu isimle yetinmez, kendisine Mendirek Çağnozu Motor Ali denmesini isterdi. Koğuşta bir kavga oldu mu Motor Ali hemen araya girer, haksıza karşı haklıyı savunurdu. Çenesi de son derece düşüktü. Bir kez lakırdıya başlayınca susturmak epeyce zorlaşırdı. İnsana çamur gibi yapışır, bir daha bırakmazdı. Kitap, gazete okuya okuya zihni epey açılmıştı. Günün siyasal sorunlarını kimi vakit ilgiyle izler, meclis görüşmelerini okuduktan sonra uzun uzun fikir yürütürdü. Gardiyanlar onun son kerte çenebaz olduğunu bildikleri için Motor Ali ile pek dalaşmak istemezler, daha çok idare etme yoluna giderlerdi. Bir gün koğuşun bahçesinde yine bir patırtı kopmuştu. Mimli esrarkeşlerden Albayrak, kör Vahit'le kapışmıştı. Vahit, Albayrak'tan esrar bulma bahanesiyle 2,5 kağıt kapora almış, bugün yarın diyerek tam 15 gündür Albayrak'ı safsaklamıştı. Sonunda iş çetin bir tartışmadan sonra yumruk kavgasına dökülünce Motor Ali de araya karışmış, Albayrak'tan yana çıkmıştı. Kavgayı öteki hükümlüler uzaktan seyrediyorlar, iki tarafa da karışmıyorlardı. Motor Ali kör Vahide kafa vurmaya başladığı zaman gardiyanlar da uzaktan göründüler. En önde Musa koşuyordu. Arkasından da Kel Osman, Yaşar, Tevfik Hacı geliyorlardı. Musa kavgacıların arasına ya Allah deyip bir daldı, bir yumruk birinin göğsüne, bir yumruk ötekine kondurarak ikisini de ayırdı. Motor Ali'nin bileğinden sımsıkı yakaladı. Ali Musa'nın elinden kurtulmak için homurdanarak silkeleniyor, çırpınıyordu. Albayrak'ı gardiyan Tevfik arkadan sardı. Hacı da kör Vahid'i tuttu. Kavga böylelikle önlenmişti ama mapushane içinde kavga çıkarmanın cezası büyük olduğu için suçluları baş gardiyanlığa götürüp birer postada orada ıslatmak gerekiyordu. Osmanlı Hacı ötekileri sürüklerken Musa da Motor Ali'yi silkeleyerek önüne katmak istedi. İtoğlu itin nüfus kağıtsızı, düş önüme dedi. Senin pekmezine su katmadık bugünlerde. Ayranın kabardı yine değil mi? Seni gidi meyfahoş lağımı seni. Seni gidi orucu hileli seni. Yürü. Motor Ali tepiniyor, diretiyor, soluk soluğa bağırıyordu. Musa gardiyan, bana hakaret etmeye hakkın yok. Ceza kanununu bilmiyorsan öğren. Senin beni böyle itmene karşı kanunda madde var, anladın mı? Musa kanun lafını duyunca biraz durakladı. Kaşları çatık homurdanarak. Ne maddesiymiş o, söyle bakalım dedi. Siz kavga edin de biz karışmayalım. Maddesi miymiş o? Vay madde vay. İtoğlu'nun biri mapushanenin iç yanını safranbolu tavlasına çevirsin. Ondan sonra maddeymiş. Haydi yürü, başlatma maddenden. Ne dedin ne dedin? Maddenden başlatma mı dedin? Hey millet, duydunuz mu dedi. Ceza kanununa sövdü. Ana avrat sövdü. Mukaddes kanunlarımıza sövdü. Namussuzum sövdü. Başımızın tacı kanunlarımıza sövdü. Arkadaşlar, hepiniz duydunuz. Bu lafın içinde meclis de var, hükümet de var, savcı da var, ağır ceza reisi de var. Musa Motor Ali'nin göğsüne bir yumruk kondurarak vay dürzünün rastıklısı vay, vay sıvışkan kahpe tükürüğü vay dedi. Motor Ali yumruğunun sarsıntısına boş vermiş barbar bağırıyordu. Anayasanın 352. maddesine sövdü. Duyduk duymadık demeyin. Vallah billah cezası 7 seneden başlıyor. Bu memlekette demokrasi yapıldı. Herkes hürdür dediler. Ama namussuzum, anayasanın 352. maddesindeki asli gaye ve unsurlar 2. kitabın 1. babında. Musa eni konu afallamıştı. Motor Ali'nin söyledikleri onu büsbütün sersemletmişti. Ali de işi gargaraya getirmenin tek çıkar yolu olduğunu bir anda kestirdiği için artık lafı Musa'nın bir türlü anlayamayacağı bir yola sürükleyerek mahkeme kapılarında sürte sürte ezberlediği deyimleri bir araya getirip boyuna bağırıyordu. Müessir fiilin şehadetinden haberi olsun olmasın, biricik müdafaa tanıkları huzurunda ve aleni duruşma sonunda kanunlarımızın izzeti nefsine karşı giriştiği temyizi kabil olmamak üzere ve şartıyla vallahi billahi ve harcı ve masrafı müddeiye ait olan bil cümle ehli hibrenin ikrarı ve samimisine maruz olarak hiçbir savunma imkanı kalmamak şartıyla anam avradım olsun ki anayasanın bu maddesi haini hacette teşdidi ceza yoluna gitmekle kanunlarımıza sövmüştür. Arkadaşlar, erkek olan bunu mahkemede de söyler. Motor Ali'nin bu ağız kalabalığı Musa'yı müthiş ürküttü. Kanuna hakaret, hükümetin manevi şahsiyetini tahkir, mahkemeyi tezyif suçlarından her gün mopushaneye getirilenlerin hali gözlerinde canlandı. Bunlar dertlerini kimseye dinletememek yüzünden birer ikişer yıl mopusla yatarlarken kendisinin de eş töhmetle onların aralarına katılması Musa gardiyanı birdenbire büyük bir korkuya sürükledi. Hükümlülerin üçü beşi bir araya gelip de kendi zararına tanıklık ediverirlerse temelli mahvolmuştu. Ali hala barbar bağırıyordu. Sayın Başbakanımızın Demokrat Kongresi'nde hür vatandaşlara karşı kanun teminatını hiçe indirmek için büyük ve tarihi nutkunda kanunların her şeyden üstünlüğünü ispat ederekten bütün siyasi ve içtimai partilerin ve komisyonların ve ahlak ile şeref ve ruhi krizlerin 124. maddesinin A bendine göre cezası 7 seneden 15 seneye kadar hapis ve 15 senede Hakkari'ye sürgün cezası vardır. Hakkari'de köpek ahırına bağlanır. Gardiyan Musa'nın eli ayağı titremeye başlamıştı. İşin bir çıkmaza girdiğini gören hükümlülerden Keneset Tahir, Musa'nın yanına gitti. Onu kolundan tutup kenara çekti. Musa kardeşim dedi, herifin üstüne fazla düşme. Görüyorsun çamur oğlu çamur. Sen şimdi hiç ses etmeden uzaklaş. Biz o it oğlu itin gönlünü koğuşla razı ederiz. Davacı falan olmaz. Musa sinirli ve biraz da korkulu haliyle, vallahi bir şey söylemedim, kanuna filan sövenin Allah belasını versin, dürzü anadan doğma iftiracı. Neyse sen uzun etme de biz onu 66'ya bağlarız. Musa bu çeşit bir uzlaşmaya çoktan razıydı. Motor Ali hala duvarın dibinde homur homur söyleniyordu. Tahir onun tarafına döndü. Sus ulan havlacının torunu dedi. Gir koğuşa zıbar içeride. Şunun bunun başını derde sokmaktan keyifleniyorsun değil mi? Herif bir küfrettiyse etti. Ne olacak? İnsan boş bulunup da küfretmez mi yani? Bu sözleri söylerken Motor Ali'ye de gözetmeyi unutmadı. Ali koğuşa girerken Musa da boynu bükük avluya doğru yürüdü. Ali koğuşa girdikten sonra kıs kıs gülüyordu. Ötekiler de onun paraladığı lügatlere hayran kalmışlardı. Kavga meselesi böylece kaldı. Albayrak'la Kör Vahit idarede adam akıllı ıslatıldıkları halde Motor Ali'yi çağıran olmamıştı. Aradan iki gün geçti, gardiyanlar öğle paydosuna gitmeden önce Ticaniler koğuşunun yanındaki avluda oturmuşlar, aralarında dertleşiyorlardı. Musa'nın yüreği bir türlü rahat değildi. Arkadaşı Kel Osman'ı adliyeye ilamat başkatibinin odacısına akıl danışmaya yollamıştı. Musa dertli dertli söyleniyordu. Vallahi bir şey demedim. Sırf maddenden başlarım ha dedim. E başladın mı bari? Yok başlamadım. Başlamadınsa bence cezası yok. Başlasaydın kötüydü. Başkatibin odacısı ne diyor? Korkmasın diyor. Ne yapar yapar onu beraat ettiririm diyor. Musa mahzun boynunu büktü. Onun yapacağı iş değil bu. Kel Osman bu lafa adam akıllı içerledi. Ulan Musa dedi. Sana iyilik yaramaz. Hem ağzını domuz nasırına sürersin hem de kandil mekruruna erik hoşafı kesmez dersin. İlamatın odacısı seni beraat ettiremezse kimse beraat ettiremez. Bunu iyi bil arkadaş. Ana, hükümlülerle tutuklular haftanın iki gününde dışarıdan gelen yakınlarıyla görüşebilirler. İçeridekilerle ziyaretçiler arasında telden bir örgü vardır. Gardiyanlar konuşmalara her daim göz kulak olurlar. Dışarıdan öteberi getirenler bunları gardiyanların kontrolüne vermek zorundadırlar. İçeriye yönetmeliğe aykırı bir şey sokulmamasına son derece dikkat edilir. Bu yüzden görüşme günleri dışında ziyaretçi kabul edilmemesi için müdüriyetin baş gardiyanlığa buyruğu vardır. Ziyaret günleri dışında bir gün 65 yaşlarında ihtiyarca bir kadın mapushanenin nizamiye kapısına dayanmış, illa oğlumu göreceğim diye tutturmuştu. Kapı gardiyanı ne söylediyse fayda etmedi. Sonunda kadın öyleyse beni müdüre çıkarın diye dayattı. İhtiyarı yukarı çıkardılar. Ondan 10 dakika için görüşme izni koparmış, örgülü telin önüne gelip durdu. Oğlunu çağırmaya gittiler. Kadının parça parça bir yeldirmesi, beyaz başörtüsü vardı. Elinde küçük bir bakraç duruyordu. Başörtüsünü düzeltirken karşıdan oğlu göründü. Bir omuzu yana düşmüş, sakalları uzamış, yüzü oldukça sararmıştı. Tel'in önüne gelince durdu, ellerini cebine soktu. "Merhaba moruk," dedi. "Geçmiş olsun hayırsız evlat. Gene belanı buldun mu? Ana, bu işte kabahatin varsa senin ölünü öpeyim. Neye kapattılar seni öyleyse? Bir günah hakkı için yatıyorum. Sözde Bolu mebusunun evine girmişiz. Öteberi filan almışız. Utanma, çalmışız de. Girersin Yezid'in oğlu. Yaparsın, seni bilirim ben. Ne dedimse şimdiye kadar kâr etmedi. Gözün kör olsun inşallah. Babanın yüreğine indirdin. Mübarek adam senin yüzünden ölüp gitti. Kimsenin yüzüne bakamaz olmuştu. Kahvelere bile çıkamaz olmuştu. Hırsız Haydar'ın babası diyorlardı ona. Boş ver bu lafları be. Para getirdin mi bana? Benden para soruyor. Benim makinem mi var sana para kesecek? Apartmanlarım mı var irat alacak? Boyu devri desice. Herkesin evladı evlat değil mi? Onlar da mı senin gibi hırsız oldular? Onlar da mı analarının babalarının yüzüne kara sürdüler köpek? Bana bak koca karı. Sen buraya bana çatmak için mi geldin? Para vereceksen ver. Vermeyeceksen cehennem ol. Sana mı para vereceğim? Sana. Kumar oynaman için değil mi? Allah'ın belası. Ananın senin için katlandıkları gayr yetişir. Yemedim, içmedim, sana yetiştirdim. Tek evladım, arkadaşlarının yanında küçük düşmesin dedim. Sen daha beşikteyken sütüm kesilmişti. Babanın paltosunu satıp seni maişetsiz bırakmadık. Evladımız büyürse bize bakar dedik. Seni okutmak için katlandığım fedakarlıkları sayıp dökmek neye yarar? Sana şimdiye kadar 100 defa anlattım bunları. Eşek kafana lakırdı girer mi hiç? Kitap paranı kendi rızkımızdan kesip verdik. Her şeye katlandık. Sen sırtına giydiğin esvabın nasıl alındığını bilir misin? Sat ver, sat ver. Babanın kazancı neydi o zamanlar sanki? Karalığımızın utancı senin de omuzlarına çökmesin diye yapmadığımız kalmadı. Rezil herif. Ananın bu hakkını nasıl unutuyorsun? İhtiyar kadının heyecanlı heyecanlı konuşması gardiyanların da ilgisini çekmişti. Hepsi 4 kulak kesilmiş onu dinliyordu. Yüreği yanık ana haykıra haykıra devam etti. Okumadın, mektepten kaçtın, sade suya şehriye çorbası yiyip sana yetiştirdiklerimizi unuttun. Kötü arkadaşlarla kahvelere kumara dadandın. Seni hafızın kahvesinde İskambil başından yüzüne tükürerek kaldırdığım günleri hemen aklından siliverdin. Seni oldum olası paşalar gibi büyütmek, beslemek için neler yapmadım. Ama sen para hırsıyla, kumar hırsıyla kötü yola saptın. Benim verdiklerim de yetmeyince hilekarlığa, hırsızlığa başvurdun. İlk hapse düştüğün gece babanın sabahlara kadar gözüne uyku girmedi. Ertesi günde zavallıyı inme indi. Bizim evladımız böyle mi olmalıydı diyordu. Ama ne yapacaksın? Benim yüreğim senin mapushane köşelerinde sürünüp inlemene razı olabilir miydi? Babana doktor getirecek paramız vardı. Onu ölümün kucağına bırakıp senin derdine koştum. Onun ilaç parasını sana getirdim. Gözüne dizine dursun inşallah senin gibi evladın. Babanın cenazesini kaldırmak için elimizde avucumuzda 3 kuruş mu vardı? O senin kahrından ölüp gitti. Ben de çamaşıra gittim. Hizmetçilik ettim. Mapushanede sana baktım. Aç kalmaman, yoksul kalmaman için kendim yemedim, sana yedirdim. Sen mapusta benim verdiğim 1 kuruşla kumar oynadığın geceler ben aç acına yatıyordum. Lanet olsun senin gibi evlada. Hani çıktığın zaman bana namus sözü vermiştin. Bir daha yaparsan bana analık hakkını helal etme demiştin. Sözün nerede kaldı alçak? Senin erkekliğinde mi böyle? Ana artık yeter. Fazla konuşma. Benim burada zaten derdim başımdan aşkın. Bir de senin baş ağrını çekmeyeyim. Yaptınsa yaptın. Faiziyle geri mi istiyorsun bunları? Anasın tabii, yapacaksın. Beni doğurup da cami avlusuna bırakacak değildin ya. Kör ol inşallah. Bana bu lafları söylemeye dilim varıyor demek. Hala insanlıktan haberin yok rezil. Bana bak ana. Kalıbından, kıyafetinden başlatma şimdi. Defol git şuradan. Kaltaklığın lüzumu yok. Onun bu sözü anası kadar gardiyanların da gücüne gitti. Bir tanesi ulan utan biraz diye çıkıştı. Bu senin anan be. İnsan taş olsa onun söylediği bu lafların karşısında erirdi. Bırak be ağabey. Zaten canım sıkılıyor. Üstelik bir de onun ağız kokusunu mu çekeceğiz? Anası durdu. Gözleri dolu dolu olmuştu. Gardiyanlardan biri Haydar'ın yanına sokulup onu kakışlamaya yeltendi. İhtiyar yalvarmaya başladı. Ayağını öpeyim yapmayın dedi. Günahtır. O da ana evladıdır. Belki bir gün aklı başına gelir. Bana yaptıklarından utanır. Lanet olsun anala. Bu akşam yine açım. Alın şu 1 lirayı ona verin. Cigara alsın. Biraz da çorba getirdim. Yesin aç kalmasın. Kadın ağlamaya başlamıştı. Gözlerinden sicim gibi yaşlar akıyordu. Haydi Allah'a ısmarladık evladım dedi. Yarın sana 1 örtü de getiririm. Üşütme, kendine bak. Ne yapalım, kader böyleymiş. Allah sana yardım etsin yavrum. Başka bir şey söyleyemedi. Başörtüsünü yüzüne kapadı, hıçkırarak Nizamiye kapısına doğru yürüdü. Siverek yağı. Asıl adı Hilmi Suveren'di ama kilit açmakta epi hüner sahibi olduğu için onu Kilit Hilmi diye tanırlar, böyle çağırırlardı. Müteferrika başkomiserinin mahkemedeki tanıklığına bakılırsa Hilmi'nin açamayacağı kilit yoktu. Konsol çekmece, çelik dolap, apartman kilitleriyle tüm asma ve takma kilitleri 5 dakikanın içinde temize havale ediyordu. Hilmi 8 tane hırsızlık suçunun töhmetiyle yakalanıp mapushaneye kapatıldıktan sonra adam akıllı yokluk içine düşmüştü. Her gün bir cigara parası doğrultmak için katlanmadığı eziyet, yüz suyu dökmediği insan kalmıyordu. Nihayet kararını verdi, Muğlalı Hasan'ın bavuluna bir şeyler benzetecekti. Muğlalı Hasan için bir kuruşun üstüne 9 düğüm atar derlerdi. Marangoz Fazıl'a 7,5 liraya tahtadan bir bavul yaptırmış, varını yoğunu onun içine doldurmuş, anahtarını da beline asmıştı. Başkalarının söylemesine göre Hasan'ın bavulunda en aşağı 5 tane 50'lik vardı. Kilit Hilmi 2 gündür hep bu işi tasarlıyordu. Bir karış boyunda kalınca galvaniz bir tel ele geçirmişti. Ama 80 kişinin yattığı koğuşta Muğlalı'nın bavulunu kurcalayacak elverişli bir an bile ele geçiremiyordu. Sonunda bir gün öğleden sonra koğuştakilerin bahçede uzun eşeğe daldıkları bir sırada kaşla göz arasında içeri girip Muğlalı'nın bavulunu karyolanın altından çekti. Elinde tuttuğu kıvrık teli kilide sokup da tam kurcalamaya başladığı vakit karşıki ranzadan Arnavut Sadık bağırdı. ''Vay namussuz vay, ulan Muğlalı'nın bavulunu ne yapıyorsun?'' Kilit Hilmi yıldırımla vurulmuşa döndü. Bavulu hemen yerine koymaya davranırken Arnavut Sadık pencereden bahçeye doğru bağırmaya başladı. ''Hey millet, hırsız var, Muğlalı'yı soyuyorlar, koşun yetişin!'' Bir dakika geçmeden koğuşa 20-30 kişi birden daldı. Muğlalı aklı başından gitmiş gibi bavuluna atıldı. Bavul yerli yerinde duruyordu. Sadık da ranzadan aşağı atlamış, yatağının üstünde boylu boyunca uzanan Hilmi'yi eliyle işaret etti. ''Nah şu Hilmi dürzüsü yaptı!'' diye ağzından tükürükler saçarak anlatıyordu. Üç kişi birden Hilmi'nin üstüne atıldı. Tokatlar, yumruklar inip kalkmaya başladı. Bir anda koğuşun içi karıştı. Hilmi bar bar bağırıyor, yardım istiyordu. Araya ekip başı Şevki Bey girerek gürültüyü biraz yatıştırdı. Muğlalı da bavulu yoklayıp kilidin açılmadığına inanç getirince biraz sakinleşti. Aradan çok geçmeden gardiyanlar koğuşa girdiler. Hilmi kıskıvrak yakalandı. Olayın tanığı Arnavut Sadık'la beraber idareye götürüldü. Koğuştakilerin kimisi bu işi Hilmi'nin cahilliğine veriyor, kimisi de bu işin bu kadar büyütülmemesini, idarelik yapılmamasını uygun buluyordu. Yarım saat sonra Sadık döndü. Hilmi'nin ceza münferidine kapatıldığını haber verdi. Hırsızlığa kalkışmadan ötürü 15 gün hücre hapsi cezasına çarptırılmıştı. Akşam üstüne doğru koğuş meydancısı Hilmi'nin yatağını münferide taşıdı. Bu işte böylece unutulup gitti. Aradan günler geçti. Hilmi sanki koğuştaki günlük yaşamın içinden silindi. Onun ne gün hücreden çıkacağını kimse hesaplamıyordu ama bir gün çıktı. Yatağını omzuna vurmuş, koğuştaki eski yerini arıyordu. Oysa ekip başı onun yerini 2,5 liraya Balalı Kemal'e satmıştı. Hilmi de ister istemez başka bir köşeye sığındı. Akşam olup da kapılar kapanıncaya kadar yatağını ranzaya sermedi, bekledi. Ama gece olunca Hilmi'nin yatağının içinden kocaman bir teneke çıktı. Ağzı yarı açılmıştı. O vakte kadar Hilmi'ye bir geçmiş olsun bile demeyenler tenekeyi görünce hemen yanına sokuldular. ''Ne o be Hilmi?'' Öteki hiç umursamadan, hatta biraz da çatık kaşa cevap verdi. ''Siverek yağı.'' ''Ne yapacaksın bu yağı?'' ''Yumurta pişireceğim.'' ''Ulan bir teneke yağla mı yumurta pişireceksin? Senin üzerine ne vazife?'' ''Peki nereden buldun bir teneke yağı?'' ''O bana ait. Senden sormazlar.'' ''İyi ya, biraz da bize ver ulan.'' ''Babamın oğlu musun sen benim? Param varsa beri gel.'' ''Kaçtan veriyorsun kilosunu?'' ''4 kağıttan veririm.'' ''Kantarın var mı?'' ''Kantar bizim elimiz.'' ''İyi ya, ver 25 kuruşluk bakalım.'' Hilmi biraz yağ satmak için çevresini kuşatan sırnaşık arkadaşlarından birine ''Kaşık getirin ulan.'' dedi. Kilit Hilmi'nin yağ sattığını duyan öteki hükümlüler de tenekenin başına toplanmışlardı. Balcı bir çanak dolusu yağı 2 liraya satın aldı. Şevki Bey küpünü 3 liraya doldurttu. Şoför Memduh bir bakır sahan dolusu yağ için Hilmi'yi 70 kuruşa razı etti. Tenekenin yarısı bittiği vakit Hilmi'nin avucunda 940 kuruş toplanmıştı. Yağma Hasan'ın böreği örneği siverek yağı da kapış kapış gidiyordu. Yalnız balcı bu işin içinde bir iş olduğunu sezdiği için satın aldığı yağı akşamdan eritip içine yarım testi kıyma kattı. Gaz ocakları harıl harıl yanıyordu. Hükümlülerin kimisi bol yağlı bulgur pilavı pişiriyor, kimisi de sahanda yumurta yapıyordu. Hilmi de bir tabak dolusu yağı sahana kırdı. Hilmi de bir tabak dolusu yağı üç yumurta ile değişti. Yumurtaları Şevki Bey'den aldığı sahana kırdı. O kadar çok yağ koymuştu ki yumurtalar cumbur cumbur yağın içinde yüzüyordu. Akşam yemeği büyük bir iştah ile şapur şupur yendi ama ertesi sabah yağ işinin kokusu çıktı. Başgardiyan elindeki sopa ile koğuş kapısından içeri girdiği vakit Hilmi şıp diye durumu anladı ama işin bu kadar çabuk anlaşılacağını ummamıştı. Başgardiyan elindeki sopa ile Hilmi'ye sokuldu. Yatağının önünde durup ters ters yüzüne baktıktan sonra eğildi. Karyolanın altından yağ tenekesini gördü. "Bu ne ulan köpoğlu?" dedi. "Ya ağabeyciğim." "Ne ya ulan?" "Siverek ya ağabeyciğim. Nereden aldın bir tenek yağı sen?"
"Memleketten geldi başefendi."
"Ulan senin memleketin Şile. Sana siverekten nasıl yağ gelir?"
"Eniştem siverekte başefendi."
"Tenekenin üstünde bu 169 yazısı ne?"
"Ambar numarası başefendi."
"Ulan mapushane ambarına da senin ölüsü kandilli enişten mi yağ yolladı? Söylesene ulan."
"Çıkar bakayım şu tenekeyi dışarı."
Hilmi eğilip tenekeyi çekti. Başgardiyan "Tuh Allah belanı versin" dedi. Tenekedeki yağ hemen hemen bitmişti. Öbür hükümlüler de oraya toplanmışlardı. Balcı takkesini düzelterek sokuldu.
"Ne o başefendi, ne olmuş?" dedi.
Başgardiyan boynunu büktü. "Birader, kabahat bu dürzüde değil idarede. Ceza münferitlerinin bir tanesini erzak ambarı yaptılar. Kapısı kilitli ama bu dürzüye kilit dayanmıyor ki. Sen tut, kendi kapını maymuncukla aç. Ondan sonra bitişikteki hücrenin kilidini de aç. İçeriden bir teneke yağı kendi hücrene taşı. Sonra da yatağa sarıp buraya getir. Olacak iş mi yani? Bakanlık bu yağı fakir mahkumun yemeği için veriyor. Hadi diyelim ki kapatalım. Bir teneke yağı nasıl kapatırsın birader?" Balcı da bu işe içerledi. "Vay alafranganın sıpası vay" dedi. "Bari iyi bir sopadan geçirin." Başgardiyan gülümsedi.
"Sopadan geçirmişsin ne fayda eder birader? Tabii sopadan yana hakkı neyse onu alacak. Velakin bu işin cezası gene münferit. Bu sefer herifi münferide koyunca hoşaflık eriyi bitirecek. Sabunları iç edecek, şekeri yiyecek. Böylesine ne yaparsın?"
"Doğru dedim başefendi." Başgardiyan karyolanın kenarında büzülmüş olan Hilmi'nin kıçına aniden müthiş bir sopa indirdi. "Kavra tenekeyi it oğlu it" dedi. "Sana bu sefer bir asma kilit uydurayım da gör. Hayber kalesinden çıkarsın ama oradan çıkamazsın, düş önüme." Hilmi büzülerek tenekenin sapına yapıştı. Kapıdan dışarı çıkarken koğuş masasının üstünde kıyma yoğurmakta olan Keneset Tahir homur homur söyleniyordu. "Dinine yandığımın kısmeti, biraz kıyma alıp köfte yapalım dedik. Yağını da Hilmi'den koparacaktık. Hevesimiz kursağımızda kaldı." Balcı bu lafa içerledi. "Ulan mıymıntı" dedi. "Baban da köfteyi yağda mı kızartırdı? Yağın yoksa şiş köfte yap pis herif."
"Öğretmen."
O sabah erkenden koğuşların temizliğine başlandı. Çeşmebaşı karyolalarının altları, hamam, abdesthane gıcır gıcır yıkandı. Bu temizliğin, bu hazırlığın neden yapıldığını hükümlülerin hiçbiri bilmiyordu. Ya Adalet Bakanı ya da Başbakan gelecekmiş. Kaç kişi haksız yatıyor, kaç kişi af bekliyor, onu soracakmış diyorlardı. Temizlik ve hazırlık öğleye kadar sürdü. Öğle yemeği çabucak yendi ama öğleden sonra durum anlaşıldı. Gardiyan Musa berduşlar koğuşunun kapısına geldi, içeriye doğru seslendi.
"Bitli koğuş! Ulan yerleri süpürdünüz mü? Keneflere allık podura sürdünüz mü?"
Motor Ali gardiyan Musa'ya sokuldu. "Yesinler seni Musa ağabey. Tombul Zehra ile canına can katayım. Sen İsa'nın din kardeşisin. Doğrusunu söyle bana. Mapustan çıkıyor muyuz? Bu hazırlık boşuna değil herhalde."
Musa güldü.
"Ulan sen temelli zırtı olmuşsun be. Ne çıkması kabakzade? Abicim başbakan gelecek diyorlar da."
"Ne başbakanı be? Başbakanın işi yok da sizin meymenetsiz tasvirinizi görmeye mi gelecek? Sen başbakan olsan mapushaneye gelir misin? Adam mısınız siz?"
"Başbakan gelecekmiş. Yok hepinize birer çifte zar getirecekmiş. O senin dediğin evliya mumudur. İçindeki de havlıcan tohumudur."
"Peki ama ciğerimin bir kanadı. Bir gelecek var mutlak."
"Öğretmen gelecek."
"Yeniden mektebe mi başlıyoruz abicim?"
"Öyle değil ulan manyotocu. Bu gelen öğretmen ruhi terbiye dersi verecek."
Motor Ali gardiyanı biraz matrağa alıyordu.
"Yani terbiyesizleri terbiye mi verecek?"
"Ulan meşatlık kozalağı. Bu başka türlü terbiye. Ruhi terbiye bunun adı. Sabahtan müdür söyledi." Peki nasıl olurmuş bu ruhi terbiye? Yani birbirinize sövmeyin, ayıp lafları kullanmayın falan diyecek değil mi? Değil ulan, o senin dediğin düz terbiye. Oysa ki öğretmen ruhi terbiye verecek. Peki nasıl oluyormuş bu dediğin terbiye? Yok sana anlatacağım değil mi? Görürsün biraz sonra. Motor Ali gardiyanın yanından ayrılıp içeridekilere haberi yetiştirdi. Az buçuk okumuşlardan biri ruhi terbiyenin nasihat verme anlamına geldiğini arkadaşlarına anlattı. Aradan yarım saat kadar geçmişti, gardiyan tekrar geldi. Koğuştaki bütün hükümlüleri bahçeye çıkardı. İki sıra halinde duvar dibine dizdi. Sağdan tek çift saydırdı. Sonra bahçe kapısına gidip avluya baktı. Telaşla geri döndü. Geliyorlar dedi. Müdür de var ha. Okurum canınıza, tek durun. Biraz sonra kapıdan içeriye 5-6 kişilik bir grup girdi. Önde gençten uzun boylu zayıfça bir adam yürüyordu. Yanında müdür vardı. İdare memuru, muhasebeci, ambar memuru ve baş gardiyan da arkadan geliyorlardı. Bahçenin orta yerine varınca grup durdu. Öğretmen olduğunu sonradan anladıkları en önde yürüyen adam ötekilerden ayrıldı. Hükümlülere doğru sokularak geçmiş olsun arkadaşlar dedi. Hep bir ağızdan karşılık verdiler. Sağ ol. Öğretmen gücü yettiği kadar sesini tatlılaştırarak kendisini hükümlülere sevdirme yolunun bütün inceliğini kullanarak konuşmaya başladı. Sevgili arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, bugün burada şu duvarın dibinde içiniz dostluk, yakınlık, sevgi duygularıyla dolu olarak toplanmışsınız. Hepinizin yüreğinde bir sızı var, biliyorum. Kiminiz eşini, kiminiz kardeşini özler, kiminiz anasını, kiminiz yavuklusunu düşünür. Siz böyle bir hasretlik duygusu, bir iç sızısı ile yaşarken dertleşmeye, konuşmaya ihtiyacınız olur diye kalktım, buraya geldim. Sizi iyice anlayan, üzüntülerinize ilgisiz kalamayan bir arkadaşınız olarak aranıza şöyle bir katılmak istedim. İmkan bulunca haftanın bazı günleri gene geleceğim. Sizinle konuşup dertleşeceğim. Her üzüntünüze kulak vereceğim. Mırnav Reşat yanındakinin kulağına eğildi. Namuslu adama benziyor dedi. Her bir lafı yarım okka çekiyor herifin. Al benden de o kadar. Velakin işin ucunda af olmadıktan sonra kuru lafla çengi göbek atar mı? Laftan lafa fark var. Dur bakalım ucu nereye gidecek? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsi piyaz. Esrar içmeyin, bıçak taşımayın, cigaradan vazgeçin, kumar oynamayın diyecek lafın sonunda. Öyleyse on para etmez. Bizim derdimiz başka. Öğretmen konuşmasına devam ediyordu. Hepiniz kötü bir kaderin kurban diye seçtiği mutsuz insanlarsınız. Bir zaman için hürriyetiniz elinizden alınmış. Yani kanun öyle uygun görmüş. Ama bu günlerde acı içinde yaşamaya, inlemeye, bu yüzden öç alma yollarına, türlü kötülüklere sapmaya değer mi? Hiçbirimiz hatadan arınmış değiliz. Hepimizin kusuru var. Bu kusurları kabul edip bir pişmanlık duygusu içinde doğruluk yoluna döndüğümüz an başkalarının sevdiği, saygı duyduğu insanlar olabiliriz. Başkasına kötülük yapmayı düşünmek, onun zararına çalışmak, kıskançlık duygusu içinde kalmak, durmadan kendi çıkarlarımızı kollamak bizim için kötü sonuçlar ve yokluk acıları yaratır. Kendi kendimizi ruhen terbiye etmenin ilk ve esaslı şartı çıkar, kıskançlık, hırs gibi sıradan duyguların içinden sıyrılıp uzaklaşmaktır. Hükümlülerin kimisi öğretmenin söylediklerini dinliyor, kimisi de yanındakiyle fısıldaşıyor, dalga geçiyordu. Müdür arka sıranın en başında kıkır kıkır gülen gavur Ali'ye birdenbire bağırdı. Ulan köpek, ne var ki gülüyorsun? Şıllıklar gibi gülecek bir şey mi gördün meydanda? Gavur Ali dayanamadı. Yılışık yılışık sırıtarak bir iki adım attı, elini havaya kaldırarak yandaki yedinci koğuşun damını gösterdi. Yosundan siyahlaşmış kiremitlerin üzerinde iki kedi vardı. Biri ötekini ensesinden yakalamıştı, alttaki de çırpınıp duruyordu. Gavur Ali büsbütün yılışarak dedi ki, ''Şunlara bak müdür bey, şunlara, yürek dayanır mı bu işe Allah sen?'' Bütün başlar o yana döndü. Öğretmen de müdür de ister istemez dama baktılar. Baş gardiyan başını önüne eğmiş, gülmemek için kendini zorluyordu. Ama hükümlüler yüksek sesle kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. Hele gavur Ali şımarmış, nara atar gibi kahkahayı basıyordu. Müdür öğretmene döndü. ''Ben sana söyledim muallim bey.'' dedi. Bu dürzülere doğru laf yaramaz. Bunların terbiye edilecek tarafı kalmamış artık. Yürü Allah aşkına yürü. İt oğlu itlerle başım derde girecek. Hükümlülerden yana döndü. Tüh size. 500 defa tüh dedi. Müdürlük hakkım hiçbirinize helal olmasın. Girin koğuşunuza, zıbarın içeride. Namussuz eşşoğlu eşekler.
Hırsla öğretmenin koluna girdi, çekip sürükleyerek adamı aldı, götürdü. 14. ayrımın sonu sayfa 251.